Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme. İnneke entel vehhab. Evet, pek muhterem kardeşlerim. Ali İmran suresinin 28. ayetine geldik. İnşallah Allah izin verirse 34. ayete kadar gelmeye çalışacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın sofrasından en güzel bir şekilde istifade etmeyi nasip etsin hepimize. Estağfirullah. La yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey'in illa en tettegu minhum tuqah. Ve yuhazzirukumullahu nefse ve ilallahil masir. La yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri kendilerine dost edinmesinler, veli edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle yaparsa, yani müminleri bırakıp da kafirleri kendisine dost edinecek olursa, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Allah'la herhangi bir bağlantısı yoktur onun artık. Allah'la arasındaki bağ kopmuş olur diyor. Buraya kadar bir kısa açıklamalarda bulunalım. Şöyle Rabbimiz bir kere mümin kullarının, kendisine iman bağıyla bağlanmış kulların gerçek velisinin kendisi olduğunu öncelikle beyan buyuruyor. Allahu veliyyül müminin. Müminlerin velisi, dostu Allah'tır. Bazı ayetlerde de Allah müminlerin dostudur, onun Resulü dostudur ve diğer müminler de dostudur. Namaz kılan, rükû eden müminler de müminlerin dostudur buyurarak bize bir dostluk çerçevesi Yüce Rabbimiz çizer. Kafir zaten Allah'ı tanımayan ya da Allah'ı inkar eden, hakikati inkar eden birisi. Şimdi biz fani beşeriz değil mi normal bir insan olarak? Birisi bizim düşmanımızla dostluk yapsa ama seni tanımayan, seni hiçe sayan, seni kabul etmeyen birisi onunla dostluk yapacak olsa yani biz de o dostumuza kırılırız tabiri caizse. Yahu deriz bu adam benim düşmanım biliyorsun. Sen de beni sevdiğini iddia ediyorsun ama gidiyorsun onunla sarmaş dolaş oluyorsun. Böyle dostluk olmaz diyorsun, kesiyorsun yani adeta. Çünkü sevdiğinin sevdiğini sevmek, sevdiğine düşman olana da düşman olmak aslında o sevginin sıdkına, sadakatine işarettir. Bunun için Yüce Rabbimiz kendisini ve kendisine ait olan ayetlerini inkar eden kimselerle kendine iman eden müminlerin böyle sıcak bir dostluk içinde olmasını istemiyor. Neden? Çünkü ister istemez sirayet eder. Yani kafirden küfür de bulaşır insana. Günahkardan günah da bulaşır. Onun için Yüce Rabbimiz Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı yerde kafirler ileri geri Allah'ın ayetlerine konuştukları yerde oturmayın buyurur. Onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye bizi uyarır. Bu çerçevede demek ki insan kiminle içli dışlı olduğuna son derece dikkat etmek durumunda. İster istemez ya O benim inancıma karışmıyor, ben onun inancına karışmıyorum. Ama biz işte böyle içten çok samimi dostuz diyorsan şayet, ister istemez duygular transfer oluyor, öyle söyleyeyim. Duygularımız, kalbi duygularımız, biz istesek de istemesek de yan yana bulunduğumuz, böyle çok samimi olduğumuz kimselerle karışmaya başlıyor. İçli dışlı birbirine geçişler oluşuyor. Bu geçişler de zamanla sizi imana karşı, güzel duygulara karşı soğutmaya başlıyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için Yüce Rabbimiz bu sevgi sınırlarını hususiyle çok kesin hatlarla çizer. Bu noktada tabii çok ince bir nokta. Bu konuyla ilgili ben bugün sizlere farklı bir not da dağıttım. O orada güzel açıklanmış. Kur'an yolundan size bir not dağıttım. Hakikaten kafirlerle, inanmayanlarla bir müminin ilişkisi nasıl olur? Bu çerçeve son derece önemli. Şimdi şu iki nokta üzerinde duruyor müfessirlerimiz. Diyorlar ki birincisi, İtikadi olarak, inanç esasları itibariyle kendinden taviz vererek kafirlerle dostluk kurmanın haramlığı, yasaklığı konusunda ittifak var. Hatta bu ayetin iniş sebebi olarak bazı Yahudiler, Müslümanları kendi dinlerinden belki döndürürüz, onları ikna eder, tekrar eski hallerine çeviririz niyetiyle Müslümanlarla dostluk kurmaya başlamışlar. Sıcak ilişkiler geliştirmeye başlamışlar. Bazı Müslümanlar da Rifa'a bin Münzir, Abdullah bin Cübeyr gibi bazı sahabiler de o kişilere demişler ki bu Yahudilerden uzak durun. Onlarla birlikte bulunmaktan ve onlara dost olmaktan sakının ki sizi dininizde fitneye düşürmesinler diye tavsiyede bulunuyorlar. Onlar da bu ikaza rağmen yine dostluklarına devam ediyorlar. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Siz müminleri bırakıp kafirlerle dostluk yapmayın. Çünkü bir kere hele o dönemi düşündüğünüz zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dönemini düşündüğümüz zaman zaten müşrik mümini bir kaşık suda boğacak. Böyle düşman adam. Yahudiler de öyle. Medine'deki Yahudiler de ilk fırsatta Müslümanların zayıf anını hissettikleri anda hemen üzerlerine çullanıp işlerini bitirmek istiyorlar. Şimdi böyle içi hile dolu, düşmanlık dolu, kin dolu birileriyle müminlerden birileri dostluk yapıyorsa o dostluk işte Müslümanların hepsine birden zarar verecek. Onun için de Yüce Rabbimiz bu anlamdaki bir dostluğu yasaklıyor. Özellikle işte dini anlamda, itikadi, inanç anlamında size karşı kötü niyetli yaklaştığını hissettiğiniz bir kafirin sizinle dost olmasına hiç zerre kadar bile açık kapı bırakmamanız gerekiyor. Ama normal şartlar altında deniyor ki böyle dini meselelerde değil de işte bir komşuluk olmuş hasbelkader. Şimdi oluyor, bakıyorsunuz büyük şehirde oturuyorsunuz, apartman komşunuz bir ehli kitaptan birisi diyelim, Yahudi diyelim, Hristiyan diyelim, efendim bir başka dine mensup diyelim. Ne yapacaksınız? Bununla düşmanca bir ilişkiler mi? Hani sen ona kaşlarını çatıp geçeceksin, o sana kaşlarını çatacak. Böyle bir düşmanca bir tavır mı takınılacak? Yoksa hakikaten komşuluk ilişkileri çerçevesinde yine makul dediğimiz bir şekilde ilişkileri sürdürecek miyiz? Cevap, komşuluk haklarına riayet edilecek, onlara yine asla zulmedilmeyecek. Efendim onlara hakaret edilmeyecek. Efendim onların da hukuku korunacak. Bir İslam toplumu olarak devlet, Müslüman devlet de olsa kendi tebaası olan ehli kitaba, yani Yahudi ve Hristiyanlara veya daha başka inanç gruplarına karşı böyle düşmanca bir tavır sergilemesi emredilmiyor. Yani onlardan bir kötülük gelmediği sürece, onlar Müslümanı ortadan kaldırma gibi, İslam dinine saldırma gibi bu çerçevede İslam'ı ve Müslümanlara zarar vermeyi açıktan bir düşmanlık olarak ortaya koymadıkları sürece Müslümanlara onlara karşı düşmanca davranın diye bir tavsiye yok ayetlerde. Onlarla yine güzel geçinme var. Hatta vatandaşlık hukuku çerçevesinde karşılıklı yapılan anlaşmalar çerçevesinde onların İslam hakimiyetinin bulunduğu devletlerde yaşamasına fırsat veriliyor. Artı haklarını almalarına, kendi dinlerini yaşamalarına, öğrenmelerine, hatta kendi dinlerini çocuklarına efendim öğretmelerine tamamen izin veriliyor. Bunun için bizim tabii İslam tarihinde çok güzel örnekleri var zaten. Ecdadımız Osmanlı'nın hayatı, devlet anlayışı bu çerçeve üzerine oturtulmuş zaten ve İslam diyarında en rahat dönemlerini Yahudi ve Hristiyanlar, bu tür inanç grupları huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Dolayısıyla durup dururken, hiçbir şey yokken, onlar size düşmanlık yapmamışken ya da dininize saldırmamışken onlara karşı herhangi bir düşmanlık yapılmayacağı konusunda da alimlerimiz arasında ittifak var. Hatta onların fakirlerine, düşkünlerine yardımcı olmak. Bizim Hanefi mezhebinde değil ama diğer bazı mezheplerimizde zekatın bile onlara verilebileceği bahsedilir. Zekat ki bir ibadettir. Yani ehli kitabın da fakirlerine zekat verilebilir diye bu çerçevede alimlerimiz fetvalar vermişlerdir. Bu bakımdan buradaki dostluk, yasaklanan dostluk dikkat edilirse daha çok kafirce davranışları sebebiyle müminlere karşı böyle bir inanç merkezli olarak kendi küfürlerini dayatma, müminleri imandan soğutma, müminlere mümin oldukları için eziyet etme çerçevesinde bir duruş sergileyen kafirlere karşı sakın ha sakın o dostluk ilişkisi içine girmeyin. Onları bu anlamda müminleri bırakarak onları öne almayın. Kendi gönlünüzde öne geçirmeyin diye Yüce Rabbimizin bu emri ilahisi. لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kafirleri dost edinmesin diye Yüce Rabbimiz açıkça bunu bizlere haber veriyor. Kim böyle yaparsa Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz diyor Yüce Rabbimiz. Yani adeta neredeyse Yüce Rabbimiz onları kendine bağlı müminler safından dışarıya alıyor. Nitekim bir başka ayette yine dostlukla Yahudi ve Hristiyanları kendinize veliyil umur etmeyin. Yani işin başına onları getirmeyin. Kendi başınıza amirler haline dönüştürmeyin anlamındaki ilahi ayetlerden sonra Cenab-ı Hak buyurur ki işte وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim onlara böyle dostluk anlamında onları öne çıkarırsa onlardan olur diyor Cenab-ı Hak. O da onlardan olur. Yani kafirin safında yer almak bir anlamda onun küfrüne ya da yaptıklarına rıza göstermek olduğundan küfre rıza da küfürdür. Küfre rıza küfürdür. Bu çerçevede Yüce Rabbimiz arada bağ kalmaz diyor. Yani müminlerden kim yaparsa Allah arasında herhangi bir bağ kalmaz. Hatta bunun için İmam-ı Rabbani gibi bazı alimlerimiz bu konuda çok çok titiz davranmışlardır. Hatta demişlerdir ki kafirin yaptığı bir şeye güzel demek der. Onu çok böyle öne çıkarmak o der Allah'ın gazabını celbeder. Sakın der kafirin yaptığı bir şeye güzel bile deme. O kadar titiz durur. Çünkü hafif gönlünde ona karşı bir meyil oluşacak olursa bu meyil seni yakar der. Bu meyil seni yakar. Seni Allah korusun cehenneme doğru sürükleyip götürebilir. Bu noktada çok hakikaten titiz davranmak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Burada size dağıttığım nokta da Kur'an yolundan şöyle bir sonuç değerlendirmesi var. Onu burada okumak isterim. Kur'an ve sünnetteki diğer deliller ışığında bu konu değerlendirildiğinde Müslümanların kimlik erimesine, dolayısıyla iman gücünü kaybetmelerine yol açacak ilişkiler kurmalarını veya boyunduruk altına girmeye razı olmalarını onaylama anlamına gelmemektedir. Yani onlarla iyi geçinmek, eğer diyor İslam toplumundaki Müslümanların kimliklerini erozyona uğratıyorsa, Müslüman kimliği zafiyet görüyorsa ve iman gücünü kaybetmeye sebebiyet veriyorsa orada dostluk söz konusu olamaz, olmamalıdır. Ve Kur'an'ın daha birçok ayetinde zaten Yüce Rabbimiz bu konuyla ilgili daha başka ikazlarda da bulunur. Özetle ayet-i kerime, Müslümanların bu hassas dengeyi dikkatle korumaları, bu konudaki adımlarını amacı dışına taşırmamaları ve ilişki kurulan tarafın da niyetini göz ardı etmeyip basiretli davranmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Yani Müslüman uyanık olacak. Yani kafir bir insan ya da Yahudi ya da Hristiyan, ehli kitaptan olan birisi kendisine hangi niyetle yaklaştığının az çok farkında olacak. Farkında olacak ve ona göre gönlünü koruyacak, belki gözünü koruyacak, belki ilişkilerini kontrol edecek. Elbette ticari faaliyetler olabilir. Allah'ın helal kıldığı her şey helal. Bugün efendim bu anlamda her türlü ticari anlamda alışveriş yapılabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Yine Müslüman onlara karşı İslam'ın güzelliğini sergilemek için, İslam'ın güzel yüzünü gösterme adına her türlü maruf dediğimiz iyilikte ve güzellikte onlarla ortak yardımlaşma süreçleri içinde de girebilir. Yani bir takım işte diyelim insan hakları beyannamesi deniyor değil mi? Güzel. İslam'ın da onayladığı insan hakları, maddeleri söz konusu. Burada ben o kafirlerle işbirliği yapmam demenin bir anlamı yok. Önemli olan orada Allah'ın arzuladığı, Allah'ın yeryüzünde görmeyi murad ettiği ilahi hükümleri ortaya çıkarmak için onlarla işbirliğine girmenin hiçbir mahsuru yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Mekke-i Mükerreme'de bu zalimlere karşı mazlumu korumak için bir cemiyet kuruluyor. Hilful Fudul diye, işte faziletlerin yemini diye tercüme edilen bir dernek kuruluyor adeta. Bu derneğe Efendimiz de üye. Ve ta peygamberlik geldikten sonra Medine günlerinde Efendimiz buyuruyorlar ki bugün dahi diyorlar öyle bir çatı altına davet edilsem icabet ederim. Çünkü orada ne var? Zalime karşı bir birlik var. Zulme karşı bir birlik var. Şöyle diyelim, şu an yeryüzünde bir takım kötülükler işleniyor değil mi? Bir takım cinayetler işleniyor. Ya da bir takım haramlar işleniyor. İşte AIDS'e karşı mücadele diyelim. Bu mücadelede Müslüman niye yer almasın ki? Diyelim ki gayri meşru ilişkilere karşı bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada Hristiyan da var, Yahudi de var. Müslümanın olmasında öyle bir kampanyada Müslümanın da işbirliği yapmasında hiçbir mahsur yok. Yani iyiliklerin yayılması, kötülüklerin engellenmesi noktasında karşı grubun inanç seviyesi, inanç duruşu ne olursa olsun onlarla işbirliği yapmanın da önünde bir engel yok. Bu çerçevede Müslüman zaten kendine özgüveni güçlü insandır. Bizim dinimiz ya da bize gelen Kur'an-ı Azimüşşan en büyük hakikatleri ihtiva eden bir kitaptır. Bizim yumuşak karnımız yok yani o çerçevede. Ancak yasaklanan dostluk, kafirlerle yasaklanan dostluk daha çok inanç bazlı, onların bizim inançlarımıza yönelik, bizi inançlarımızdan uzaklaştırmaya yönelik kötü niyetli buluşma tekliflerine ya da dostluk tekliflerine karşı uyanık olmamız, onlarla bu çerçevede samimi içli dışlı dostluklar içine girmememiz konusunda Yüce Rabbimizin bir ikazıdır, hatırlatmasıdır muhterem kardeşlerim. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ Ancak diyor Yüce Rabbimiz, böyle bir dostluk gösterisini bir takiye maksatlı, yani kendinizi koruma maksatlı yapabilirsiniz. Çok zayıf bir konumdasınız. Sizi ortadan kaldırmaya yönelik ciddi tehditler var. Bu çerçevede siz kendi kimliğinizi açık ve net bir şekilde ilan ettiğiniz zaman zarara uğrayacaksınız. O zaman diyor Cenab-ı Hak korunma maksatlı olarak dostmuş gibi görünebilirsiniz. Böyle bir izin verilmiş oluyor aslında burada. Şöyle Müslüman da ahmak olmamalı. Elbette kendi gücünü tartabilmeli. Nerede nereye kadar bir ciddi bir duruş sergileyeceğinin farkında olmalı. Bu çerçevede tabii itikadi noktalarda eğer her halükarda ölsem de tamam mı? Ben bunun böyle olduğu, bu hakikati söylerim, bu hakikat üzere devam ederim demek azimettir derler, azimet. Yani bu takdir edilen bir şeydir. Özellikle itikadi noktalarda, inanç noktasında. Yani dayadı birisi silahı efendim ya da kılıcı size, dedi ki ya dedi inkar edersin ya da boynunu uçururum. Burada iki tavır söz konusu. Bir, ne yaparsan yap, canın pahasına da olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersin. O zaman ve öldürülürsün diyelim. Burada şehit oluyorsun. Ve azimetle amel ediyorsun. Orada o an için dedin ki kalbinle onun teklifini hiçbir zaman kabul etmemekle birlikte dilinle peki senin dediğin gibi olsun dedin. Buna da ruhsat var. Cenab-ı Hak buna da izin veriyor. Ancak diyor böyle bir ciddi bir tehdit söz konusu oldu, korku söz konusu oldu. Korunma maksatlı olarak böyle bir şey, böyle bir dostluk gösterisi ya da bir farklı bir konumda olabilirsiniz diye Yüce Rabbimiz ruhsat veriyor kullarına. Fakat mesela çok açsınız, açlıktan öleceksiniz. Ben vallahi ölsem de işte domuz eti yemem. Susuzluktan ölsem de içki içmem. Bir yudum da olsa içmem. Susuzluktan kurtaracağını bilsem de içmem derseniz orada ayrı. Orada kendi kendinizi çok daha ucuza satmış oluyorsunuz. Onun için oradaki ruhsat, yani ben yemem ve bu sebeple de kendinizi ölüme atarsanız ona İslam hukukçuları, fakihler cevaz vermiyor. Yok diyor, orada ölmeyecek kadar yemek artık sana helal. Haram olmuyor çünkü o anda. Cenab-ı Hakk'ın izni var orada da. Orada helalleşiyor. Zaruret söz konusu olduğu zaman sen o zaman helali yapmamış oluyorsun. Böyle itikat, yani inanç noktasıyla amel noktası arasında böyle bir ince bir çizgi var bu konuyla ilgili. İlla en tettegû minhum tugâh. Evet. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah kendisine, zatına karşı sizi uyarıyor, sizi sakındırıyor. Yani Allah'a karşı gelmekten, onun isteklerini yerine getirmeme noktasında bir tavır alışınızdan Cenab-ı Hak sizi sakındırıyor. Sakın öyle yapmayın diyor. Allah'a karşı bir duruş sergilemeyin. Cenab-ı Hakk'ın isteklerini yerine getirin. Madem ki Allah müminleri bırakıp kafirlere dost edilmesini istemiyor, öyleyse siz de bu noktada artık o dostluğu bırakın, Cenab-ı Hakk'ın ikazına uyun. Ve ilallahil masir, çünkü dönüş yalnız Allah'a olacaktır. Yani sonuçta hepiniz huzuruma geleceksiniz diyor Yüce Rabbimiz. Ve benim isteklerimi yerine getirmezseniz elbette onun karşılığı farklı olacak. Getirirseniz farklı olacak. Dönüşünüz banadır. Yani benden kaçış yoktur diyor Yüce Rabbimiz. Yalnız Allah'a dönmüş olacaksınız.
Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati kısa bir aranın ardından devam edecek. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati devam ediyor.
Bir de sevgili arkadaşlar, bu takiyye dediğimiz mesele özellikle belli milletlerin ya da mezhepteki kimselerin çok, özellikle Şia mezhebinde takiyye çok şey yapılır, gündemde tutulur. Müslümana karşı takiyye olmaz. Yani mümine karşı takiyye olmaz. İslam toplumuna karşı takiyye olmaz. İşte iki İslam devleti anlaşacak, oturacaksınız masaya. Kendi menfaatiniz adına olduğunuz gibi görünmeyeceksiniz. Bu şey değil, Müslümanca bir tavır değil. Takiyye dediğimiz hadise insanı kişilik bozukluğuna götürmemeli. Yani münafıklığa itmemeli. İki yüzlü adam noktasına götürmemeli. Bu bir zaruret halinde böyle söz konusu. Bu zaruret de mümin insanın son derece bir tehdit altında bulunması durumunda yapılabilecek bir şeydir. Yüce Rabbimizin verdiği bir ruhsattır. Ama hele hele işte iki Müslüman birbirine karşı ikili oynaması, olmadığı şekilde görünmesi buna şey denmez. Buna Allah'ın ruhsat verdiği takiye denmez. O münafıklıktır, çift kişiliktir. Gerçekten o Allah'ın da Resulü'nün de istemediği bir kötü bir tavırdır, kötü bir kişilik bozukluğudur. Bir de müdara diye bir şey var arkadaşlar. Müdara, idare etmek demek aslında. Bu da bir gerçeği örtme veya bir batıla geçerlilik sağlama amacı taşımadan, yani bir gerçeği, bir hakikati gizleme maksatlı ya da bir batılı hak gibi gösterme şeklinde olmadığı sürece müdara dedim. İnsanları bazen şey yapıyorsunuz, zararından korunmak için, şerrinden korunmak için adama iyi davranıyorsun. Adama güler yüz gösteriyorsun. Halbuki azılı düşman olduğunun farkındasın. Yani diyorsun, bu içten müthiş bir düşmanlık besliyor. Bir takım istihbarat da almışsın o konuyla ilgili. Diyelim ki senin aleyhinde ya da senin yaptığı faaliyetlerin aleyhinde müthiş bir adamın düşmanlığı var. Ama elinde güç var adamın. Değil mi? Makamı var veya başka şekilde güçleri var. O tür bir insana karşı onun şerrinden korunma maksatlı olarak sanki onun o iç düşmanlığının farkında değilmişin gibi ona iyi davranır görünmek, bunun adına müdara deniyor. Müdara da caiz bir şeydir arkadaşlar, yapılabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatında buna dair birçok misaller vardır. Yani durumu idare ediyorsun o anda. Adamı savuşturuyorsun. Bir şekilde bir çay ikram edeyim, göndereyim diyorsun. Aman bana dokunmasın da diyorsun. Bu tabii bir şey. Yani toplumda ister istemez her çeşit insan var. Zalimi de var gerçekten. Azılı düşmanı da var. Hasetçisi de var. Var var var. Bu insanların her birine karşı da insan uyanık olmalı. Yani bu çerçevede Müslüman ahmak olmaz. Yani iman insanın basiretini açan bir melekedir, bir nurdur. Firaseti açık olacak müminin. Asla bilerek, aldansa bile bilerek aldanacak. Öyle söyleyeyim. Yani birisi sizi aldatamayacak. Ama sen aldandığını bazen bile bile aldanmış görüneceksin. O ayrı bir şey. Buna müdara diyoruz. Müdara, insanlara idare etme sanatı demek aslında bir yönüyle. Kime nasıl davranacağını, nasıl üzerinden onun şerrini def edeceğini bilebilme becerisidir, firasetidir, basiretidir. Bu da kabul ediliyor. Bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından zaman zaman uygulanmıştır arkadaşlar. 29. ayet-i kerime: قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. De ki ey Habibim, Peygamberimize hitaben, siz sadırlarınızda, içlerinizde, göğüslerinizde olanı ister gizleseniz de, açığa vursanız da onu Allah bilir. Yani açığa çıkmamış niyetlerinizi de Allah bilir. Siz o kafirlerle hangi niyetle berabersiniz, Allah onun farkında. Siz bunu ister açıktan söyleyin, ister söylemeyin. Çünkü Allah'tan gizli, hiçbir şey gizli olmaz. Cenab-ı Hak sizi diyor, göğüslerinizin içinde, işte o kalplerinizin ta en ücra noktalarında gizlediğiniz o gizli gizli niyetleriniz var ya, bunların hepsi Allah'a karşı ayan beyandır. Allah ve ya'lemu ma fissemâvâti ve ma fil ard. Allah göklerin engin işte derinliklerinde, yerin derinliklerinde de olsa her şeyi Allah bilir. Ya işte uçakta bir günah işledin, bunu kim bilecek deme. Şimdi Marmaray denizin altına girdi. Denizin altında da efendim günah işlesen, hatta mahmur tabakasına doğru yaklaşsan, orada da Cenab-ı Hak bilir. Yani daha doğrusu Mevla'nın ilminden gizli hiçbir nokta yoktur. Bunu Kur'an sürekli vurgular. Yani bu bilgiye sahip olun. Allah her şeyi bilir. Gizliyi de bilir, açığı da bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Çünkü o her şeye gücü yeter. Her şeye kadirdir o. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. O gün diyor, o günden sakının ki diyor adeta Cenab-ı Hak. Kıyamet gününe haber veriyor. O gün herkes hayır namına ne yaptıysa ya da kötülük olarak ne yaptıysa hepsini hazır bulacaktır o gün. Hepsi karşısında hazır. Hatta Kehf suresinde şöyle bir ayet var. Ve udu'al kitab, o gün kitap konur diyor. فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكِ اَحَدًا. O gün diyor kitap konur, işte amel defteri konur. Mücrimleri görürsün ki artık korkmaya başlamışlardır. Korku halindedirler. O kitaptaki şeyleri görünce tabiri caizse yürekleri ağızlarına gelir. Derler ki ya bu kitap nasıl kitapmış? Küçük büyük demeden hepsini toplamış. Hepsini toplamış. Evet. Ve Allah diyor hiçbir kimseye zulmetmez. Her şey belgeli tabiri caizse. Yüce Rabbimizin katında artık hani sadece ses de değil. Muhtemelen ses de var, görüntü de var, koku da var. Her şey var. Her şey ortada. Çünkü yaptığın her şeyin bir nüshası çıkmış. Bir kopyası alınmış yani tabiri caizse. Orada o kopyasını bütün içeriğiyle, bütün muhtevasıyla, belki niyetlerin de farklı farklı renkte gösterildiğini düşünürseniz onlar bile belki karşımıza çıkacak. Yüce Rabbimiz buna haber veriyor. O gün herkes hayır namına ne yaptıysa, hayır olarak ya da kötülük olarak ne işlediyse hepsini hazır bulacaksın diyor. Evet, her nefis bulacaktır. Teveddü lev enne beynehâ ve beynehu emeden ba'idâ. O gün diyor, o günah, özellikle kötülük işleyen kişi, o kötülükle kendisi arasında şöyle uzak bir mesafenin bulunmasını o kadar arzu eder ki, ya keşke görmeseydim şunu. İşlediğim bir kötülük gözünün önüne gelmiş. Görmemeyi ne kadar arzu edersin ama, efendim, elde bir şey yok. O gün çok arzular diyor. Bazı müfessirler o günün gelmesini istemez anlamında almış ayetin bu bölümünü. O nefis diyor, o can böyle bir günün gelmesini istemez. Çok çok böyle bir o günden uzaklaşmak ister aslında. Öyle bir güne yaklaşmak istemez. Fakat ayetin gelişinden bu sadece o kötülük isteyen kimsenin böyle bir o kötülükten, işlediği kötülükten efendim adeta uzak bir mesafeyle kaçmak isteyeceğine işaret etmiş oluyor. Çünkü güzel amelleri olan insan zaten cennet ve nimetlerini daha hemen kabir alemine girer girmez hissetmeye başlayacağı için o kimse böyle bir uzaklık istemez. Ama kötülük amel defterlerinde kötü amelleri olan kişi o zaman oradan kaçmak ister işte. Keşke der aramızda dağlar olsaydı da şu işlediğim kötülükle yan yana gelmeseydim diye öyle bir arzu olacak. Ve yuhadzirukum Allahu nefse. Allah kendi zatına karşı sürekli sizi böyle sakındırıyor. Efendim uyarıyor. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı pek merhametlidir, pek şefkatlidir. Aslında demek ki bu uyarılar Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden, kullarına olan şefkatinden, merhametinden kaynaklanıyor. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Allah kullarına son derece şefkatlidir. 31. ayet قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ De ki ey Nebi-i Ekrem, eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bu ayetin iniş sebebi hakkında bir takım rivayetler var. Diyorlar ki özellikle Yahudiler, biz Allah'ın sevgilileriyiz, Allah'ın çocuklarıyız biz, has çocuklarıyız, has evlatlarıyız biz diyorlar. Allah'ın sevgilileriyiz. Onun üzerine bu ayet-i kerime indiği ifade edilir. De ki onlara, ey Nebi-i Ekrem, gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız Yani Allah'ı çok sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bir bu. İki, müşriklerle ilgili indiği söylenir. Müşrikler de Allah'a iman ediyorlardı. Normalde Allah inançları vardı müşriklerin, Mekke müşriklerinin. Biz de Allah'ı çok seviyoruz diyorlardı. Allah bizim Rabbimiz diyorlardı. Allah bize rızık veriyor, gökten yağmuru indiren Allah'tır diyorlardı. Bunları söylüyorlardı. Fakat dolayısıyla biz de bak diyorlardı, biz Allah'ın beyti şerifinin misafirleriyiz. Yani onun komşuları biziz. Allah bizi çok seviyor diyorlardı. İşte onlara hitaben de Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi indirdiği ifade edilir yine. Müşriklere de hitap ediyor denir. Fakat ayet geneldir. Aslında herkese hitap ediyor. Kafire de, müşriye de, ehli kitaba da ve dahi mümine de. Ey müminler, şöyle de anlayabilirsiniz. Sizler Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisini üzerinize çekebilmeniz için ben Allah'ın peygamberiyim de adeta. Ben onun elçisiyim. Bana tabi olduğunuz ölçüde ne kadar tabi iseniz Allah'ın size olan sevgisi o kadar olacaktır. Muhabbetullah'ı isteyen, yani Allah'ın kendisini sevmesini isteyen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla efendim mükelleftir. Yüce Rabbimiz bu formülü koyuyor adeta. Kim Allah'ın sevgisini istiyorsa, bunu formül olarak şöyle ifade edebiliriz. Allah'ın kendisini sevmesini isteyen kimse peygambere tabi olmak durumundadır. Kim peygambere ne kadar tabi ise Allah'ın ona olan sevgisi o kadardır. O zaman muhabbetullah'ın sevgisi, yani Allah'ın kulunu sevmesinin ölçüsü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadır, tebaiyet kadardır. Ve Hazreti Peygamber'e tabi olmak hem Allah'ın sevgisini üzerimize celbediyor hem de günahlarımızı bağışlıyor. Bakınız iki şey de buna bağlanıyor. Ve yağfir leküm zünûmeküm. Hazreti Peygamber'e tam uyan kimsenin hem Allah tarafından sevilmesi hem de günahlarının bağışlanması bu ayetle garanti altına alınmış oluyor. Bu bakımdan peygambere itaat etmeden ya da ona tabi olmadan, onun izinden gitmeden Allah dostu olmanın ihtimali ve imkanı söz konusu değildir. Boşuna bir hayaldir. O zaman Hazreti Peygamber'i aradan çıkararak bize Kur'an yeter diyen insanlara, aslında diyen insanların esasen Kur'an'ı da doğru dürüst okumadıkları ortaya çıkmış oluyor. Değil mi? Şu ayeti okuyan ve ben sadece Kur'an'a bakarım, sünnet benim işim değil ya da beni bağlamaz diyen insan hakikatte Kur'an'ı da doğru dürüst anlamamış demektir. Yani şu ayet burada varken, Kur'an'da varken bir insan nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymayı reddedebilir? Hatta bu ayet nazil olunca ileri geri konuşmuşlar. Bazı demişler ki ya Muhammed de demişler sallallahu aleyhi ve sellem. Bak kendisine tabi olunmayı sanki böyle İsa gibi bekliyor. İsa aleyhisselam gibi. O Hristiyanların İsa'ya saygısı gibi kendisine saygı bekliyor diye ileri geri konuşmuşlar yani. İşte her inen ayetle ilgili zaten bir şey konuşuyor. Kafirin işi ne, müşriğin işi ne, değil mi? Alay edecek bir şekilde, eksik bulmaya çalışacak kendince. Bunun üzerine şu ayet iniyor. قُلْ اَطِيَعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ De ki ey Nebi-i Ekrem, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Böyle söyle diyor. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Kim yüz çevirirse, bu itaatten yüz çevirirse Allah kafirleri sevmez. Bu ne demektir? Aslında bu iki itaatten birini bile yerine getirmeyen kimsenin kafir olduğunun işaretidir. Yüce Rabbimiz açıkça de ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Demek ki yüz çeviren herkes, bu itaatten yüz çeviren herkes Allah muhafaza buyursun, Allah katında kafirler safına geçiveriyor. Çok ince noktalar. Onun için bir insan konuştuğu her söze bu anlamda dikkat etmeli. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakışta onun hakkında konuşurken çok daha düşünceli konuşmalı. Rastgele konuşmamalı. Allah muhafaza buyursun. Kendini mümin zannedersin ama Allah katında kafirler safında efendim yer almış olabilirsin. 33. ayet. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَٰهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. Muhakkak ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İbrahim Aleyhisselam'ın ehlini, ailesini ve İmran ailesini seçmiştir bütün alemlere. Yani Yüce Rabbimiz ıstıfa seçmek demek. Bir grup insanın içerisinden, insan cinsi içerisinden daha hususi anlamda kendine seçmesi anlamına gelir Yüce Rabbimizin. Çünkü bunları vahiy ile şereflendirmiş Allah. Bir de şu anlam vardır diyorlar. Onu saflaştırdı, iyice arıttı. Yani Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini, onları her türlü kötülüklerden uzaklaştırdı. Onları güzelliklerle bezedi ve böylece saf, seçkin bir hale getirdi, süzdü yani. Istafa kelimesi süzmek demek. Ya kendi cinsleri içinden seçersiniz, işte bir elma kasa, bir kasa elman vardır değil mi? O kasanın içinden en güzel elmaları seçersin. Aynen. İşte veya bir sürü koyunun vardır. Onların içerisinden en güzellerini seçersin. Burada da istifa denir. Efendim. Şuna da istifa denir. Seçtiğin birini daha böyle bir süzülmüş hale getirirsin, güzelleştirirsin. Ondaki her türlü eksiği, ayıbı giderirsin. Onu en güzel vasıflarla donatırsın. Yeniden donatırsın. İşte burada da Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim ailesinin, hatta İbrahim Aleyhisselam'ın soyunda da birçok peygamberler olduğu için onlara Âle İbrahim deniyor. Âle İmran, o da öyle. İmran ailesi de kendisinden birçok peygamberlerin zuhur ettiği bir aile. Bunları Allah bütün alemlere seçmiştir. Yani onları elçi olarak seçmiştir. Bütün alemler üzerine seçmiştir. Ya da bütün alemler içerisinde onlara bir üstünlük lütfetmiştir. Hususi anlamda bir özel bir Yüce Rabbimizin rahmeti onlar üzerine olmuştur. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Bunlar birbirinin zürriyetindendir. Yani aşağı yukarı demek ki bir sülale bunlar. Gerçekten Beni İsrail dediğimiz İsrail oğullarında bu İbrahim Aleyhisselam'ın işte oğlu var, İshak Aleyhisselam peygamber değil mi? İsmail Aleyhisselam var. O da ayrıca bir peygamber. Bakıyorsunuz birçok İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam peygamber. İşte efendim Yakup Aleyhisselam peygamber. Böyle bir peygamberler silsilesi de gelmiş. İşte İmran ailesi diye buyurduğu Yüce Rabbimizin İmran Meryem validenin babası. İşte bakıyorsunuz Meryem valide kim? İsa Aleyhisselam'ın annesi. Yani bu anlamda böyle bir o ailelere Yüce Rabbimizin böyle hususi bir seçkinliği ve ikramı ve rahmeti de olmuş. Vallahu semiun alim. Allah her şeyi en güzel şekilde işiten ve her şeyi en güzel şekilde bilendir. Evet muhterem kardeşlerim. Burada kalalım çünkü devamı Meryem validemizle ilgili bir yeni bir bölüm gelmiş olacak. Buraya bir giriş yapmış oldu. Daha çok da Âl-i İmran suresinde Hristiyanlarla ilgili bir takım değerlendirmeler gelmiş olacak. Onların bir takım yanlışlarına, bir takım davranışlarına dikkat çekilmiş olacak. Malum Bakara suresinde Yahudiler hakkında daha genel bilgiler vardı. Burada da böyle bir girişle şu an Hristiyanlık hakkında, Hristiyanlar hakkında, İsa Aleyhisselam hakkında genel bilgilere girilmiş olacak. İnşallah Rabbimiz lütfederse bir sonraki dersimizde 35. ayetten başlamış oluruz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.